Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta konuğumuz Sayın Orhan Veli Özbayrak. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğretim görevlisi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Daha önceki programlarımızdan da sevgili dinleyicilerimiz tanıyorlar sizi.
Evet, ikinci kez.
Yine de biraz kendinizden bahsedin. Yeni açan radyolarından yeni açan ve önceki programımızı dinlemeyen sevgili ve değerli dinleyicilerimiz için.
Tabii, tekrar bahsedeyim seve seve. 89 Ankara doğumlu bir besteci. Evet. Şu an Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği bölümünde öğretim görevlisi görevini sürdürüyorum. Evet. Hocalık yapıyorum. Hem de mesleki faaliyetlerime devam ediyorum.
Evet. Çok üretkensiniz, başarılarınız var.
Çok teşekkür ederim.
Yeni yeni besteler gelecek, eserler gelecek inşallah. Değil mi? Bir önceki programda konuşmuştuk.
Söylemiştin, iki tane eser var şu an üzerine yazdığım. Bu aralar biraz bizim sınav dönemlerimizden dolayı okuldaki ağır gitmişti ama bu tatilden dolayı yeniden ele alma fırsatım
bitmiyor,
oldu.
Bitmiyor değil mi hocam sınav dönemleri?
Bitmiyor evet, yani müzik yazmak da bitmiyor. Hiçbir şeyin sonu yok ama yine de gayet güzel. Yani
evet
zevkli.
Evet. Bu hafta Cemal Reşit Rey'i konuşacağız. Cemal Reşit Rey kimdir?
Şöyle aslında Cemal Reşit Rey'in ben Türkiye'nin sanat yaşamında çok ayrı bir yeri olduğunu düşünüyorum. Hatırlarsınız geçen programda Nevit Kodallı ile ilgili konuşurken ikinci kuşağın önünde bir örnek olduğunu söylemiştik. Birinci kuşak, yani Türk beşleri olarak isimlendirdiğimiz bir kuşak. Belki burada Cemal Reşit Rey'i tanımlarken birincilerinde birincisi olarak tanımlamamız gerekiyor. Çünkü Türk beşlerinin içerisinde en erken doğan ve en erken eserler üretmiş olan ve bu açıdan da Türkiye'ye bence müzik devriminde bir besteci olarak öncülük etmiş olan, çok sesli müzik alanında. Bence bu açıdan çok önemli ve Rey'in önünde hiçbir örnek yok kendi ülkesine ait. Evet, başka yerlerde örnekler var. Gittiği Fransa'da çok değerli insanlarla çalışmış bir isim. Gerçekten o dönemin böyle hani moda tabirle diyeyim, babalarıyla, büyük isimleriyle çalışmış bir isim. Ve Türkiye dönüyor ve burada yeni bir müzik yaratmaya çalışıyor. Bence bu açıdan çok değerli bir hayat, değerli bir üretkenlik ve bunun üzerinde sıklıkla durmalıyız diye düşünüyorum. Cemal Reşit Rey'in pozisyonu bakımından Türk müzik yaşamında.
Evet.
Şöyle bir önemi de var aynı zamanda. Tabii ki Osmanlı başkenti yani İstanbul'da Rey'den önce farklı alanlarda eser vermiş kişiler de vardı. İşte bir müzikayı Humayun kurulmuştu. Burada yeni Türk şefler de yetişiyordu. Bunların yaptığı bando düzenlemeleri ya da İstanbul'daki gayrimüslim bestecilerimizin eserleri de vardı. Küçük operetleri ya da oda müzikleri. Fakat Rey Türkiye coğrafyasında ilk defa her türde eser vermiş olan bir koca besteci olarak önümüzde duruyor. Ve bence bu çok önemli bir şey bizim tarihimiz bakımından diye düşünüyorum.
Evet, evet.
Şöyle bakıyorum notlara. Babası mutasarrıf.
Evet, Ahmet Reşit Rey.
Evet.
Aslında şöyle bir noktada var. Rey'in ailesi de çok ilginç bir aile. Hı hı. Yani burada bir takım bağlantıları aslında aklımıza getirince şaşırabiliriz diye düşünüyorum. Neyi diyeceksiniz? Mesela Rey'in büyük dayısı Osman Hamdi Bey. Yani İstanbul'daki Arkeoloji Müzesi'ni ve Sanayi Nefise Mektebi'ni eski ismiyle Güzel Sanatlar Akademisi'ni kuran Osman Hamdi Bey, yani annesinin dayısı. Hı hı. Ve onların Kuruçeşme'deki sanat ortamında büyüyen, yetişen bir aileden bahsediyoruz. Hatta babasıyla annesinin tanışıklıkları da orada. Hı hı. Ve hatta tanıştıran da Muzikayı Humayun'un şefi Daranda Paşa. Yani her tarafta müzik ve sanat var aslında ailede. Bu çok önemli bir şey. Osmanlı aristokrasisinin aslında son kesimini temsil eden bir aile. Bu önemli bir nokta. Dolayısıyla yüksek kültürlü, iyi tahsil görmüş ve her kardeş için de bu böyle aslında Rey ailesinde. Yani sadece bu Cemal Reşit Rey için değil. Mesela abisi, biraz sonra yine ondan da bahsederiz, Ekrem Reşit Rey, Cenevre Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümünü birincilikle bitirmiş olan bir isim. Kardeşi Semi neydi yanlış hatırlamıyorsam. O da Cenevre Konservatuvarı'nda keman bölümünü bitirmiş olan birisi. Dolayısıyla ailenin her yerinden sanat fışkırıyor diyebiliriz. Babası 14 sene 2. Abdülhamit'in mabeyin baş katipliğini yapıyor. Ve sonra mutasarrıflık yani valilik bugünkü ismiyle görevlerine atanıyor ve Osmanlı coğrafyasının çok farklı kesimlerinde yani Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Anadolu'da valilik görevi yapıyor ve sonra hatta Dahiliye Nazırı da oluyor belli bir dönem. Fakat iddiaçılarla arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı aile sonra biraz kendi istekleriyle sürgüne gitmek zorunda kalıyor. 13-14 yıllarında 1913-14'te işte ilk önce Paris'e sonra Cenevre'ye ve yurt dışında geçirilen hayatta biraz bu sebepten kaynaklanıyor aslında. Babanın bu arada bir dipnot olarak söyleyeyim. İş Bankası yayınlarından çıkmış hatıraları var. Ahmet Reşit Rey'in.
Çok güzel.
Bu hala yani satışta olan bir kitap. İlgilenenler oradan bu ailenin geçmişini de öğrenebilir.
Şimdi çok sevgili güzel. Dinleyicilerimize Cemal Reşit Rey'i daha beyinlerindeki daha somutlaştırmak adına bir şey yapalım. Hemen bir onların çok iyi bildiği, yakından tanıdığı bir müziğini onlarla paylaşalım
aslında
isterseniz.
Aslında çok iyi biliyorlar.
Çok iyi biliyorlar kesinlikle.
Mi?
Bir de çok ilginç rahmetli bestecimizin kendi izahıyla anlattığı ve kendi piyanosuyla çaldığı meşhur operası. Şimdi söylemeyeceğim opereti daha doğrusu. Şimdi söylemeyeceğim.
Sürpriz olsun.
Sürpriz olsun.
Dinleyicilerimiz. Biz bunu biliyorduk. Çok dinlemiştik desinler değil
evet.
mi?
Ve çok da mütevazi bir girişle söyleyeceği bir bölüm olacak.
Evet dinliyoruz efendim sürprizimizi.
Size müsaade ederseniz Lüküs Hayat parçasını çalayım. Bunu rahmetli Hazım söylerdi. Pek güzel ve şirin söylerdi. Artık benim söyleme tarzıma karşı büyük bir müsamaha rica edeceğiz. Bizde bir apartman yoksa eğer halin yaman. İki tübik mobilyalar, duvarda yağlı boyalar. İki tane otomobil, biri açık biri değil. Ahçı uşak hizmetçiler, dolu mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya. Gece olur davetlisin, ya dinleye ya baloya. Hey! Hayat, lüküs hayat, bak keyfine ya. Adadasın, mayo giymiş kumlardasın. Etrafında güzel kızlar, canın çeker bunun sırla. Hanım motorla dolaşır, hanım serbest kim karışır. Takarsın şeyleri bazı, dünya böyle sen ol razı. Sen de kendi hesabına, topla akşam etrafına. Sarıları esmerleri, kır şampanya kadehleri.
Ne güzel değil mi sevgili dinleyiciler?
Muhteşem.
Lüküs hayat.
Hepimizin bildiği
evet,
değil mi? Duyduğu.
Evet.
Evet. Nesillerden nesile bildiğimiz. Evet. Çok büyük bir başarı aslında.
Sevgili Orhan Veli ben hatırlıyorum bu sanıyorum bir rekordur İstanbul şehir tiyatrolarında. En uzun Türkiye'nin herhalde yurdumuzun en uzun oynayan
çok sayıda temsil
sahnede kalan yılını şu anda söyleyemeyeceğim rakam olarak ama bir ikincisini hatırlamıyorum ben bu kadar uzun
oynayan,
yıllar.
Uzun
yani 20-25 yıl falan gibi böyle bir şey sanıyorum. Net rakam bilmiyorum ama çok uzun oynadı.
Yani
çok.
Aslında bizim kuşaktan kuşağa hala hafızamızda bu müziğin yer etmesi de aslında onun ne kadar halk tarafından tutulduğunu gösteren bir şey. Yani Türkiye'nin belki de bu açıdan hala en bilinen opereti, en bilinen şarkılarından biri yani geçmişte.
Bu anlamda da tek bence. Evet, yani bu kadar uzun oynayan. Ben Londra'ya gittiğim zamanlar hep böyle şey yapardım. Oradaki müzikalleri biliyorsunuz Cats 40 yıl mı 50 yıl mı falan. İnsanlar kuşaktan kuşağa şeyler değişiyor. Oyuncular değişiyor. Oyuncular emekli oluyor. Yeni ama yıllar yılı oynuyorlar. Yıllar yılı oynuyorlar. Hep özenirdim. Bizim ülkemizde de böyle tiyatrolar, böyle müzikaller, böyle operetler keşke olsa da yıllar yılı. Hı-hı. İnsanlar emekli olsa, kadroda ise yine oynasa. Her
kuşak hayatı bunlardan
diye.
Biri değil mi?
Lüküs Hayat bunun tek örneği diye düşünüyorum. Evet. Lüküs Hayat'ın ortaya çıkışıyla ilgili biraz bilgi verelim mi? Nasıl şöyle, oldu, nasıl etti?
Aslında 1930'lu yıllar Cemal Reşit Rey ve aslında Rey kardeşleri için böyle bir operet yazma dönemi. Hı hı. Yani her sene bir operet yazıyorlar ve şehir tiyatrolarında oynanıyor. İşte 3 saat var, Deli Dolu var, Saz Caz, Havacı var, Lüküs Hayat bunlardan bir tanesi.
Belki de bir ihtiyaç, bir şey.
Aslında
talep
bir ihtiyaç, bir
acaba?
Talep kesinlikle yani. Öyle. Yani şunu unutmamak lazım. Hani revüler, operetler ve opera İstanbul'un yaşamına zaten 19. yüzyılın sonunda girmişti. Yani. Ve Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber çok sesli müziği halka sevdirmenin bir başka boyutu olduğunda Rey söyler ki, hı hı, bu konuda haklı. Bu tabir belki çok Türkçe'de yok ama mesela Almanca'dan çevirirsek böyle Almanların ciddi müzik ve hafif müzik diye bir ayrımı vardır. Hı hı. Aslında Rey bence bu ayrımı bilip ona dikkat ederek halkın her iki müzikle de ya da her iki türle de beslenmesi gerektiği konusunda kanaat getirmiş bir isim gibi operetleri yazmış. Yani sadece senfoniler yazarak ya da sadece ciddi sanat eserleri yazarak halka yeni bir müzik türünü benimsetmenin çok da olanaklı olmadığını
ne kadar
ve,
doğru düşünmüş aslında bakıldığı zaman.
Aslında hafif müziklerin de halkın ihtiyacını bu anlamda karşılaması gereken bir başka alan da yaratmış olduğunu söylüyor kendi zaten anılarında da. Bu açıdan bu operetler ortaya çıkmış oluyor. Bir ilginç nokta aslında bu Lüküs Hayat'la ilgili bu dinlediğimiz parçanın sözleri son dönemlerde ortaya atılan iddialar neticesinde aslında Nazım Hikmet'e ait olduğu fakat, hı hı, o dönem Nazım Hikmet'in sakıncalı bulunduğu sebebiyle Ekrem Reşit'e ait gibi gösterildiği söyleniyor.
İddia, tabii,
tabii bu bir iddia. Yani şöyle librettolarının evet hepsi Ekrem Reşit Rey'e ait ama gerçekten o dönem Nazım Hikmet de Rey kardeşlerle ve Muhsin Ertuğrul'la beraber çalışıyor. Mesela 3 saat opereti gerçekten Nazım Hikmet'in de içinde yer aldığı bir proje. Hmm. Muhsin Ertuğrul, Nazım Hikmet ve Rey kardeşler. Dolayısıyla yani bu iddia doğru da olabilir. Doğru. Ben bunu belgeleyen bir şey daha henüz görmedim.
Diğer
ama
operetleri
ilginç.
Çok fazla bilmiyoruz aslında değil mi? Duymadık. Çok az sahneleniyorlar acaba?
Aslında bu operetler arasında 30'lu yıllarda Lüküs Hayat gibi çok sayıda temsil yapan da var. Hı-hı. Mesela 3 saat ve Deli Dolu gibi yanlış hatırlamıyorsam. Ama bunlar maalesef bugün evet çok seslendirilmiyor. Ya da, hı-hı, belki bazılarının notası bile şu an kaybolmuş olabilir. Yani böyle maalesef talihsiz bir durum da var Rey'in eserleriyle ilgili.
Çok acı
çok
mi?
Evet bence kötü bir şey. Aslında keşke bunlara el atsak. Yani şimdi dediğiniz gibi hani yurt dışına gidince işte müzikaller gelince belki imreniyoruz. Ama aslında böyle bir repertuarımız da var. Yok değil.
Evet.
Yani
evet.
Buna sadece önem atfetmek ve böylece onları seslendirerek yeniden halkın beğenisine sunmak, hı-hı, gerekir diye düşünüyorum.
Yani benim özendiğim şeydi nesiller boyu şeyler temsiller sürüyor.
Evet.
Ama müzikal, ama işte operet, ama tiyatro, hı-hı, nesiller boyu Londra'da sürüyor. Hı-hı. Kadrolar değişiyor, çocuklar büyüyor. Annelerin babaların izlediğini çocuklar da izliyor. Evet. Onların çocukları izliyor filan. Ve hep o afiş duruyor orada. Hı hı. Yıllar boyunca duruyor. Ben buna
evet.
Ya ben, hı hı, buna çok özeniyordum.
Keşke
bunlardan
bizim de öyle
keşke o olsun,
kendi
bizim de olsun.
Müzikallerimiz, evet, operetlerimiz,
aynen,
olsa.
Niye
kendi değil
eserlerimiz,
mi?
Kendi tiyatro.
Ve nesilden nesile herkes, evet, duysa onu.
Kendi tiyatro oyunlarımız, hı, kendi efendim operetlerimiz, kendi müzikallerimiz gibi. Gerçi tabii ki bu konuda da çok eksik filan da sayılmayız. Yine de yapan bestecilerimiz, yazan bestecilerimiz çok. Hı hı. Ama Cemal Reşit Rey'in diğer eserlerinde ben mesela duymak isterim, görmek isterim bu manada.
Mutlaka.
Bunları
evet.
Hafif müzik dedik. Şimdi o zaman Cemal Reşit Rey'in sadece tırnak içinde söylüyorum kendi tabiriyle. Sadece hafif müzik bestecisi olmadığını, ciddi müzik Almanların tabiriyle evet, ciddi müziklerde yazdığının bir örneğini verelim.
Evet.
Ne örnek verelim?
Belki Türk manzaralarından bir örnek verebiliriz. Yürük Seybek.
Yürük
böyle
Seybek.
Biri. Aslında evet. Piyano için yazılmış bir müzik. 1928'de yanlış hatırlamıyorsam ama sonra 4 bölümünü orkestraya da uyarlıyor. Rey ve Türkiye'den önce Paris'te. Çalınıyor yani ilk icrası orada. Evet. Çünkü çok kuvvetli bağlantıları var o zaman Rey'in orada. Onu dinleyebiliriz. Yani bu şu da önemli bir nokta. 1920'ler tabii Rey'in hayatında halk müziğinin çok önemli bir etkisinin olduğu bir dönem. Bunun bir örneği olarak bu müziği sunabiliriz şimdi.
Dinliyoruz efendim. Cemal Reşit Rey'den Türk Manzaraları Yürük Zeybek bölümü.
Evet, muhteşem değil mi?
Işıklar içinde uyusun.
Nur içinde yatsın nur içinde gerçekten. Yatsın.
Devam edelim hocam. Buyurun, başka neler söylemek istiyorsunuz?
Evet, yani aslında Rey'in eserlerinin çeşitliliği hakkında söz etmiştik. Bu da onlara bir örnek ve ispat olmuş oldu bu orkestra müziği. Şimdi şuna değinmek lazım. Rey'in Paris'teki yaşamı aslında onun ufkunu açan bir yaşam.
İyi ki de aile sürgün edilmiş.
Evet, bir anlamda.
Değil mi?
Evet.
Bir taraftan çok acı bir şey olsa.
Ama, tabii ama bu arada şey, hani sürgün edilmiş diyoruz ama ailenin tabii oradaki Fransız diplomatlarıyla falan bağlantılarından dolayı hani dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Poincaré'ın konuğu olarak ağırlanıyorlar, evet, falan yani Fransa'da. Bir de öyle bir hayat. Oldukça aristokratik. Cenevre'deki hayat da öyle. Paris'teki hayatı boyunca hayatta çok önemli olan bir, aslında yine bir kadın var. Marguerite Long. Eskilerin çok önemli bir piyano hocası. Ve Cemal Reşit Rey'in orada 2-3 sene piyano öğretmenliği yapıyor. Arada tabii bölünmeler var aile Cenevre'ye gidip döndükçe. Ama Cemal Reşit Rey son derece destekleyen bir hoca. Aynen Nevit Kodallı da işte Nadia Boulanger hakkında olduğu konuştuğumuz gibi. Evet. Burada Marguerite Long'u anmamız gerekiyor. Ve hatta 19 yaşında, yani daha 1923 yılında eski ismi Darül Elhan olan bugünkü İstanbul Konservatuarı'nda işte bir Batı müziği bölümü açılması planlanıyor yeni cumhuriyetle beraber ve Cemal Reşit Rey'e orada kompozisyon ve piyano öğretmenliği teklif ediliyor. Marguerite Long buna son derece karşı çıkıyor. Hayır diyor, gidemezsin. Ben burada sana büyük bir piyano kariyeri yaptıracağım. Cemal Reşit Rey'i pek ikna edemiyor. Bunun üzerine babasına mektup yazıyor Marguerite Long, Ahmet Reşit Rey'e. O da bir şey diyemiyor yani oğlunun kararı konusunda onu ikna edemiyor yani. Evet, hiçbir şekilde ikna edemiyor. Ve de dolayısıyla Cemal Reşit Rey pılını pırtısını toplayıp 1923'te İstanbul'a dönüyor. Yani oradaki birçok imkanı da aslında yeni kurulan bir ülkenin heyecanı sebebiyle oradaki isteklerini bırakıp gelen ve burada yeni bir hayata yelken açan bir isimden burada aslında bahsediyoruz. O önemli. Gabriel Fauré gibi hepimizin bildiği bir besteciden yine müzikal analiz dersleri almış olan bir isim. Alfred Cortot, Pierre Fournier ve Samson François gibi çok büyük isimlerle dostu olmuş olan bir isim. Ve çok enteresan, örneğin 1933 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'nın ilk orkestrası kurulduğu zaman açılış konserinde solist Alfred Cortot ve şef Cemal Reşit Rey. Evet. Yani bunları düşünmek bile hakikaten büyük bir hayranlık uyandırıyor aslında. Bu açıdan Rey'in hem Türkiye'de söylediğimiz gibi bestecilik anlamında yaptığı çalışmalar ve hem de yaptığı bir takım kurumlaşma ya da kurumsallaştırma çalışmaları. Konservatuarla ilgili, konservatuar orkestrasıyla ilgili, sonradan 45 yılında kurduğu Filarmoni Derneği ile ilgili. Bunlar Türkiye'nin müzik yaşamına çok çok derin izler bırakmış olan hareketlerdir. Ve belki de Mükerrem Berk'in bir defasında bu Rey'in 50. sanat yılını anlatan bir kitapçıkta dediği gibi onun yaptıkları aslında 150 seneye bile sığmaz. Ama o bir asırı bile geçmeyen bir süre içerisinde bunları yapmayı başardı bir ülke için diye. Bu gerçekten önemli bir şey. Yani tek kişilik bir dev hareketten bahsediyoruz aslında Cemal Reşit Rey dediğimiz zaman.
O zaman bir örnek daha. Bir ülkemize örnek daha. Yaptığı, ülkemizin ismini verdiği bir eserden.
Evet, Türkiye Senfonik Şiiri. Bunu da kısaca şöyle bahsedelim. 1971 ya da 72 yanlış hatırlamıyorsam Akbank'ın kuruluşunun ya 25 ya da 50 şu an tam hatırlayamayacağım. Bu kuruluş yıl dönümü sebebiyle çeşitli bestecilere eser siparişleri veriyor. Bunlardan biri de Cemal Reşit Rey'e verdiği bir senfonik eser siparişi. Bu eseri yazıyor Rey fakat eser maalesef unutuluyor. Yani çalınmıyor Akbank'ın kuruluş yıl dönümünde. Yanlış hatırlamıyorsam Rey'in ölümünden hemen sonra Hikmet Şimşek eserin notalarını Filarmoni Derneği'nde buluyor ve sonra kayıt altına alıyorlar eseri.
Burada,
yani bu da büyük bir...
Onu da analım, ışıklar içerisinde uyusun. Onun da hizmetleri asla unutulamaz Hikmet Hocamızın.
Evet.
Dinleyelim efendim.
Dinleyelim. Thank you.
Evet, bu da çok enfes bir eser. Ülkemizin ismini taşıyan bir eser.
Hı hı.
Dediğin gibi hiç unutulmuş.
Evet.
Asıl, daha doğrusu sipariş amacına yönelik olarak ortaya çıkmamış daha sonra.
Daha sonra ortaya çıkıp kaydedilmiş bir eser. Onun son iki bölümünü dinledik Türkiye Senfonik Şiirini. Evet.
Özel hayatı nasıl?
Şöyle aslında...
Yani bu başarılarını, hı-hı, sanatla olan ilişkisini... Dinleyicilerimiz öğrendiler. Özel hayatı nasıl? Evlenmiş mi? Çocuğu var mı mesela?
Aslında hiç hayatında evlilik yapmamış, hmm, bir isim. O açılardan bakıldığında özel hayatı çok içine kapanık. Yani, hmm, bunu herkes aslında söylüyor. Onunla ilgili yazılan kitaplar da bu hep bahsettiğim
bir şey. Ailesi dışında yalnız bir insan.
Evet,
aslında,
yalnız aslında. Ve şu ilginç, yani 1930'ların hatta 40'ların İstanbul'unda yani tabiri caizse gözde bir bekar. Çünkü, hmm, hem müzisyen hem, evet, Türkiye'nin önde gelen bestecisi, işte operetler yazıyor, reviler yazıyor. Bütün, yani birçok kadın ona hayran ama her türlü yakınlaşmayı reddediyor aslında. Hmm. Bu biraz hep aile içinde yaşadığı bir hayatı aslında gösteren bir şey. Yani bir konak yaşamından burada, hmm, bahsediyoruz. Bu kanak yaşamında da sanıyorum dış dünya ile olan bağlantısı mesleki amaçlar dışında belki de çok da kuvvetli değil.
Hmm, ya da yok.
İç dünyasında çok dönük bir insan. Ve zaten annesinin ölümünden sonra yaratılarında da hep mistisizme, böyle daha karanlık tınılara, daha tasavvufi, hmm, düşüncelere dalarak eser vermiş bir isim. Yani 1900...
Çok da inançları olan.
Evet, oldukça inançlı bir isim. Zaten doğduğu yer Kudüs. Yani, yani üç dinin de merkezi beşiği olan bir yer, yani beşiği olan bir yer. Zaten son hani aristokratik kesimi dedik Osmanlı'da aile için. Dolayısıyla böyle bir tavrı var, yani oldukça dini inançlarına bağlı bir isim.
Aileye çok bağlı ve hatta
çok bağlı,
operet,
evet,
yazmaktan ağabeyli sahne sanatçılarıyla birlikte yaşanan anılardan her zaman sıcak biçimde söz etmiş. Küçük, evet, bir şey var, onu paylaşmak, hı-hı, istiyorum. Zerafet, incelik, nükte, hoşgörü. Bir sırada 50 kişi oturmuş ve 50 kişi de gülüyorsa bu bir sosyal hadisedir. Operet bestelediğim yıllar hayatımın en zevkli, en neşeli yıllarıdır. Sahne sanatçılarıyla kısa sürede kaynaşmıştık. Onlarla konakta buluşur, şarkılar söyler, çalışırdık. Rahmetli biraderimin ölümüyle operet devri benim için kapanmış oldu.
Evet, yani çok etkilenmiş olduğu belli. Bir de ailede en geç ölen, tabii vefat eden Cemal Reşit Rey. Yani abisini, ki abisi sanat yaşamında kendisini çok desteklemiş, hı-hı, bir insan ve kendi dediğine göre de zor beğenen bir insan.
Bir de birçok şeyi birlikte
Birlikte
zaten
yapıyorlar. Dolayısıyla onun hep abisine bir beğendirme isteği var yaptığı, hı-hı, işleri. Ve öyle bir figür hayatından çıkınca mutlaka psikolojik olarak çok etkilenmiştir bu durumda.
Boşluğa düşmüş.
Maddi manevi,
evet,
değil,
evet,
mi?
Tabii yani annesi keza öyle. Çünkü ona ilk müziği öğreten, müziği öğretmeye başlayan kişi annesi aslında, iyi piyano çalan birisi olduğunu, hı-hı, biliyoruz. Ve Cemal Reşit Rey ne zaman nota öğrendiğimi bile hatırlamıyorum diyor. Yani o kadar küçük yaşta
çalmaya içine başlamış. Doğduğu için. Yani
evet,
doğal bir şey yani.
Aynen öyle.
Konuşmayı öğrenir gibi.
Aynen öyle. Yani anne de tabii vefat ediyor. Baba da vefat ediyor. ve konak yaşamını dolduran her türlü aile büyüğü ortadan kalkınca da bunun bence kendi hayatında içsel olarak oldukça büyük bir psikolojik çöküntüye yol açtığını söylemek de mümkün. Yani eserlerinde de bunu takip etmek mümkün. Çünkü 20'lerde ve 30'larda daha canlı ve hareketli bir müzik dili varken bunun giderek aslında kaybolduğunu görüyoruz. Gerçi bu her bestecide olan bir şey tabii. Hani olgunlaştıkça daha ciddi eserler vermek belki beklenen bir tavır. Ama Cemal Reşitre'de de bu durumun böyle bir izahatı olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
Operetlerin dışında revi çalışmaları da var. Evet. Adalar, Alabanda, Alabanda ve Aldırma. Bunlardan Alabanda'da Safiye Ayla oynamış.
Hı-hı. Evet.
Bunu da dinleyicilerimize paylaşalım.
Evet, yani mesela Alabanda revüsünün bugün YouTube'da onun içinden bir şarkının da bir kaydı var yanlış hatırlamıyorsam. Ama onun dışında başka hiçbir yerde kaydı yok. Evet. Daha doğrusu eski taş plaklarda olan kaydı var benim izlediğim. Ersin Antep'in Türk Bestecileri Kayıt Kataloğu isimli çalışmasında gördüğüm kadarıyla. Rey'in eserlerinin aslında dediğimiz gibi böyle bir tarihsizliği var operetleri ve diğer bütün eserleri için. Kayıp olan çok notası var.
Gerçekten çok üzücü.
Yani bu çok üzücü bir şey. Mesela enteresan bir nokta. Rey'in 40'lı yılların sonunda olsa gerek yazdığı bir Çelebi operası var. Hmm. 18. yüzyıl İstanbul'unda geçmiş olan bir opera. Fakat bu operanın notası kayıp olarak biliniyor. Yani kayboluyor. Sadece piyano yani vokal partisyon dediğimiz nota kalıyor elde. Bu 2005 yılında burada Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin kütüphanesinde bulunmuş şef partisyonları. Yani bu Olcay Kolçak'ın Cemal Reşitre biografisinde yazan bir bilgi. Fakat 11 sene geçti biz eseri dinlemedik.
Keşke o zaman buradan ilgililere duyuralım bu isteğimizi. Lütfen bunu sahneleyelim.
Kesinlikle.
Bir rejisörümüz buna el atsın. Kesinlikle. Opera sahnelerimizde Cemal Reşitre'nin bu Çelebi operasını görmek istiyoruz lütfen.
Evet.
Şimdi gerçekten yine deminki istiyoruz. Evet. Deminki eserinden bir bölüm daha dinleyelim mi?
Hı hı.
Türkiye.
Evet, Türkiye Senfonik Şiirini son bölümü.
Son bölümü. Dinliyoruz efendim. Thank you. Bu da muhteşem bir bölüm, eserin bölümü. Tamamen Anadolu kokan bizden. Kaldığımız yerden devam edelim. Cemal Reşit Rey'i anlatıyoruz sayın dinleyiciler. Türk Beşlerinin en önemli isimlerinden bir tanesi. Dinliyoruz efendim.
Evet. Aslında Paris'teki çevresinden söz etmiştik biraz önce. Ve bu sayede Türkiye'ye getirdiği önemli isimler de vardı. Alfred Cortot'u zaten zikretmiştik. Mesela Samson François gibi devrin gerçekten önde gelen yıldız piyanistlerinden biriyle bir arkadaşlığı, yani çok yakın bir arkadaşlığı var ve Paris'ten sonra da bunu sürdürüyor.
Samson François deyince aklıma bir şey geldi. Şu anda hatırlayamıyorum sayın dinleyiciler. Bir besteci Samson François'un piyanistliğiyle ilgili bir sözü var. Hı hı. Hata yap da insan olduğunu anlayayım diyor.
Diyor.
Öyle bir piyanist.
Evet, yani. Evet. Yani Rahmaninov yorumları falan evet. Da çok meşhur bir piyanist gerçekten. Ve Ray yazdığı mesela Do majör piyano konçertosu, yani birinci piyano konçertosu olarak geçen eseri Samson François'a ithaf ediyor. Sonra daha Türkiye'de daha yakından tanıdığımız, çünkü birinci piyano konçertosunu ben hiç canlı dinlemedim hayatımda. Seslendirildiğini görmedim. Ama Katibim türküsü üzerine, hı-hı, piyano ve orkestra için varyasyonlarında çok keza güzeldi. Samson François'a ithaf ediyor. Ve bu iki eserin de bildiğim kadarıyla ilk seslendirmelerini Samson François yapıyor. Türkiye'de de yapıyor, Paris'te de, yurt dışında da yapıyor. Bu da önemli bir nokta. Ray'in bir de belki biraz değinilmesi gereken, yani besteciliğinin yanında önemli bir diğer yanında aslında... tabii ki hocalığı ama orkestra şefliği de var. Orkestra şefliği eğitimi aslında birebir bir eğitimi yok Paris'te ama sonradan çok yurt dışındaki orkestralarla özellikle Türk eserlerinin tanıtılması için konserler vermiş olan bir isim. Ve Avrupa'nın belli başlı orkestralarıyla mesela BBC Senfoni Orkestrası'yla, Roma Santa Cecilia Orkestrası'yla, Napoli Orkestrası'yla, Madrid Orkestrası'yla, Paris Ulusal Orkestrası'yla, Yugoslavya, o dönemki Yugoslavya Orkestrası'yla konserler gerçekleştirmiş bir isim. Ve bu açıdan da çağdaş Türk müziğinin özellikle Avrupa'da tanıtılmasına yine büyük katkılar sunmuş bir isim. Ben bu noktada bir şey de değinmek istiyorum. Aslında bestecilerimizin Türkiye'deki eserlerinin çalınma sıklığı ile ilgili bir gözlemime değinmek istiyorum. Şimdi biz müzikoloji bölümünden bir arkadaşımla beraber Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası program arşivinde bir çalışma yürütüyoruz ve amacımız aslında bulabildiğimiz şu an en eski sezon 1943-44 sezonuna ait program kitapçıkları 43-44 sezonundan bugüne CSO hangi bestecinin hangi eserini kaç defa çalmış ve bunun içinde Türk bestecilerin oranı nedir?
Muhteşem.
Bunun çalışmasını
çok
yapmak.
Çok güzel bir çalışma.
Şu an tarama çalışmasını yarıladık gibi gözüküyor. Bir,
tebrik ederiz gerçekten.
Teşekkür evet. ederim. Bir yani Haziran'a kadar devam edecek diğer yarısı gibi gözüküyor. Şu açıdan söyledim bunu. 1960 ve 70'lerde Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın her 2 ya da 3 haftada bir Türk bestecisi eserini çaldığını gözlemleyebiliyorum. Bunu tabii şu an istatistiki olarak kesin bir rakam ortaya çıkmadığı için henüz söyleyemeyeceğim. Ama gözlemim bu. Ama mesela Ray'in eserlerini düşünüyorum. Ben 10-15 senedir Türkiye'de, Ankara'daki özellikle konser yaşamını yakından takip etmeye çalışan birisiyim her açıdan. Ray'in Ankara'da 3 ya da 4 defa eserini canlı dinledim. Bu 15 sene içerisinde. Biri bir müzik festivalinde Katibim üzerine varyasyonlardı. Diğeri Bilkent'te Güray Aykal'ın yönetiminde yanlış hatırlamıyorsam ya enstantanelerdi ya da hatıradan ibaret bir şehirde gezintiler. O orkestra müziği. Yine bir de Türk manzaraları. Yani bunun dışında hiçbir eserini dinleme şansına sahip olmadım Ankara'da ki burası hani Cumhuriyet devriminin başkenti evet. olan ve müzik evet. devriminde başkenti olan bir yer. Bu konuda bence biraz daha ilgi göstermemiz ve de bu bestecilerimizin eserleri mümkün olduğunca sık çalmamız gerektiğini düşünüyorum.
Buradan yine yetkililerimize, ilgililerimize bunun da duyurusunu yapmış olalım.
Evet.
Şimdi bir eserini daha dinleyelim. Evet. Bir eserinden bir bölüm. Sadece orkestra eserleri değil, demin de söz ettiğin gibi sadece piyano eserleri de değil, piyano üzerine yazılmış eserler değil, başka enstrümanlar için de eserleri var. Bunlardan bir tanesi Biyolonsel.
Evet.
Doğru. Şimdi biyolonsel konçertosundan.
Evet, konçertant parçalar. Bu eser Pierre Fournier için yine döneminin çok önemli violonselistlerinden biri yazılmış ve ona ithaf edilmiş bir müzik. İlk defa bu eseri Pierre Fournier Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası ile beraber dünya premierini yapıyor. Şimdi Şölen Dikener'in solistliğinde Bilkent Senfoni Orkestrası'nın yanlış hatırlamıyorsam 2011 ya da 12'de yaptığı bir kayıttan son bölümünü dinleyeceğiz bu güzel müziğin.
Evet, dinliyoruz efendim. Yapmış bu eserleri. Umarım kaybolan eserlerinde bulmak sizlere düşer.
Teşekkür ederim.
Onları da gün yüzüne çıkarırsınız. Şölen Dikener'e buradan selam olsun. Ne güzel çalmış. Ellerine yüreğine sağlık. Çok önemli bir konuya gelmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 10. yılı. 1933. Bir marş isteniyor. Sen daha güzel anlatırsın.
Evet. Şöyle evet yani Ray bunu çok esprili bir dille de anlatıyor kendi röportajlarında diyeyim. Hatta yine YouTube'da bir video var bununla ilgili ama bütün teferruatını anlatmıyor o videoda. Recep Peker o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanıyorum genel sekreteri. Telefonla arıyor bir gün Ray'i ve diyor ki biz 10. yıl kutlaması yapacağız Ekim'de. Ağustos'ta arıyor sanıyorum. Bize hemen bir marş yazacaksın. Çok telaşlanıyor Ray. Hemen Ankara'ya gel yarınki trenle diyor. Trenle gidiyor. İşte güfteler ona teslim ediliyor.
Güfteleri de bu arada söyleyelim.
Güfteler de kime aitti?
Kimlerin kime ait olduğunu hemen Behçet Kemal Çağlar.
Ya Behçet Kemal Çağlar ve Faruk Nafız Çamlıbel.
Çamlıbel'e ait. Güfteler seçilmiş.
Seçilmiş ve Ray'e teslim edilmiş. Ray de günler boyu uğraşıyor, çalışıyor. İşte marşı sürekli yazamıyor çünkü abisi beğenmiyor.
Değil
bunu
mi?
Sil
yine
yeniden
abiye,
başla.
Yine abiye beğenmiyor.
Sil yeniden başla. Hiç
hatta
güzel bulmuş diye.
Bir yerde minör tonuna geçiyor. Oraya çok eleştirmiş.
Evet şey.
Orayı çok eleştirmiş.
Çok ilginç bir nokta var o hikaye işte. Ankara'ya gidiliyor. Marş yazılıyor. Seslendirilecek. İşte o zamanki devlet erkanının önünde. Ve Saffet Arıkan isminde bir CHP milletvekili var. Diyor ki işte çalıyor Ray. Diyor ki evet bu marş güzel ama diyor tam Cumhuriyet'in geldiği yerde minör bir akor gelmiş. Siz Cumhuriyet'i küçümsüyor musunuz? Diye de bir soru soruyor. Onun üzerine de biraz böyle Sovyet Politbürosu sorusunu andıran bir soru. Onun üzerine Cemal Öztürk diyor ki o an hayatımın bittiğine kanaat getirdim bu soru üzerine. Ama Recep Peker arka çıkıyor ona ve diyor ki hayır en güzel yeri burası bence marşın. Çok güzel marş olmuş bunu böylece alıyoruz diyor.
Ve?
Arka çıkıyor ve 10. yıl marşımız siz böylece doğmuş oluyor.
Sevgili dinleyicilerimiz İstiklal Marşımızdan sonra çok önemsediğimiz marşımız 10. yıl marşımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Dinliyoruz efendim.
Oh, sene evvel bunlardan topu iki tanecik vardı. Şimdi çok var.
Evet, muhteşem bir program oldu. Muhteşem müzikler dinledik ve Cemal Reşit Rey'e aitti. Hı-hı. Çok büyük bestecimiz. Ve geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim.
Orhan Veli.
Yine bestecilerin hayatlarına yeniden ışık tutmaya fırsat verdiğiniz için çok teşekkürler.
Evet, Ahmet Adnan Saygun onun için şöyle bir şey söylemiş son olarak. Birçok cümle var da. Demiş ki sessizce bırakıp gitti. Evet, sessizce. Ama eserleri gün geçtikçe seslerini duyuracak. Bu ses gittikçe gürleşecek ve yeni ufuklara doğru yolumuzu aydınlatmaya devam edecek. Efendim, gerçekten öyle. Cemal Reşit Rey her geçen gün büyüyecek ve bizlerle yaşayacak. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta da bizlerle olduğunuz için sevgili dinleyicilerimiz. Haftaya yepyeni bir müzikte iz bırakanlarla birlikte olmak üzere. Sevgiyle kalın, sanatla kalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.